Dinin bize emirlerinden birisi meşverettir. Meşveret, ortak akılla düşünmek ve yapacağımız işler hususunda ehil olanlarla görüş alışverişi içinde bulunmak. Fert olarak insan elbette zaman zaman şunu nasıl yapayım diye danışacağı kimseler olur. Onlara sorması beklenir. Öte yandan devletin kendi içinde şuraları olur. Mesela Diyanet'in din şurası gibi, Milli Eğitim'in Milli Eğitim Şurası gibi şuraları olur. Ve ehil olanlar bir araya toplanır. Daha iyi nasıl yapabiliriz? Bunun yollarını beraberce düşünürler. Öte yandan İslam dünyası kendi arasında işte İslam Birliği şuraları yapar. İslam dünyasının problemleri orada bir araya getirilir. Evet, dinde bu var ama uygulamada herkesin bunu yaptığı söylenemez. Ve buna mukabil insanların despotça hareket edip benim dediğim doğrudur, benim dediğim yapılsın demeleri öne çıkabiliyor. İşte Bediüzzaman 1911'deki Şam hutbesinde bunu da nazara veriyor. Yani 6 tane hastalığımız var. Bunlardan birisi sari hastalıklar gibi, bulaşıcı hastalıklar gibi her yere sirayet etmiş olan istibdat. İstibdat, baskı rejimi ve tahakkümde bulunmak ve meşvereti esas almamak. Bunun tedavisi ise meşveret. İstibdatta ben böyle uygun gördüm, böyle yapın. Talimat vermek var. Meşverette ise nasıl yapalım? Ortak akılla düşünmek var. Altıncı kelime, Müslümanların hayat-ı içtimaiye-i İslamiye'deki saadetlerinin anahtarı meşvereti şer'iyedir. Yani toplum hayatında mutluluğu elde etmemiz bununla gerçekleşecektir. Meşveret yapmakla, ortak akılla düşünmekle daha iyiye, daha güzele gideceğiz. Ve emruhum şura beynehum ayet-i kerimesi şurayı esas olarak emrediyor. Bu Kur'an-ı Kerim'de Şura suresinde geçer ve orada Şura kelimesi aynen geçiyor. Sure adını oradan almıştır. Ve meşveret, istişare aynı kökten gelen kelimelerdir. Evet, nasıl ki Nevi Beşer'deki telavuk-i efkar, yani fikirlerin birbirine katılımı, ortak akıl, ünvanı altında asırlar ve zamanların tarih vasıtasıyla birbiriyle meşvereti, bütün beşeriyetin terakkiyatı ve fünununun esası olduğu gibi, en büyük kıta olan Asya'nın en geri kalmasında bir sebebi o şura-i hakikiyeyi yapmamasıdır. Yani bizler fen ve teknolojide aslında meşveret yapmış oluyoruz. Medeniyet bir havuza benzetilir. Teknoloji bir havuza benzetilir. Diyelim ki o havuza değişik kanallardan sular geliyor. Hepsi bir havuzda beraberce buluşuyor, birleşiyor. Ona göre bir kuvvet meydana geliyor. Mesela denilir ki medeniyet tekerleğin bulunmasıyla başlar. Tekerlek önce basit bir şey ama günümüzde arabalarda da dönüyor. Uçakların tekerinde de, fabrikalardaki çarklarda da teker dönüyor. Yazı diyelim Sümerler tarafından bulundu. Şu an dünyanın her tarafı yazıyı kullanıyor. Bunlar ortak akılın güzel neticeleri ve asırlar, zamanlar tarih vasıtasıyla birbiriyle meşveret eder. Mesela bu noktada tarihi bilmek çok önemli. Özellikle idarecilerimiz tarihi iyi bilirlerse bir devlet, bir millet nasıl gelişmiş, onların tecrübelerinden istifade ederler, nasıl çöküşe gitmiş, bakarlar, o hataları yapmamaya çalışırlar. Ya dolayısıyla tarih bilgisi aynı zamanda güzel bir birikimdir. O birikimden istifade etmek gerekiyor. Ama Asya daha çok despot idarelerin memleketi olmuş. Despot derken padişahlık, krallık gibi sistemler İslam yönünden bakıldığında ideal idari sistem değildir. Peygamberimiz kendisinden sonra bir akrabasını yerine bırakmadı ve isim de vermedi. Müslümanlar kendi aralarında toplandılar. Hazreti Ebubekir'e biat ettiler, onu seçtiler. İlk 4 halife, hatta Hazreti Hasan'ı da dahil ettiğimizde ilk 5 halife seçimle geldi. Ama daha sonra Muaviye'nin oğlu Yezid'i bırakmasıyla yerine bir saltanata bu dönüştü. Saltanat da istibdada müsaittir. Yani tabii her padişah, her halife illa istibdat yapmıştır anlamında bunu söylemiyorum. Elbette başımızın tacı olan nice büyük halifeler, nice büyük padişahlar gelmiş. Onları hürmetle yad ederiz. Ama sistem olarak padişahlık sistemi veya krallık sistemi bunlar istibdada son derece müsait. Kral ne emrederse yerine getiriliyor ve burada sıkıntılar var. Hatta Osmanlı padişahları anayasayla, yani diyelim 1. Meşrutiyet'te bir gayri hesap kabul ediliyor. Hesaba çekilmez. La yüsel kabul ediliyor. Müthiş yetkiler verilmiş. O kadar yetki iyi kullanılırsa iyidir ama kötüye kullanılması da ihtimal dahilindedir. Bu açıdan padişahlık sistemi yerine, krallık sistemi yerine parlamento bir meşveret zeminidir. O meşveret zemininde nasıl yapalım ortak akılla düşünülüyor ve bu sağlandığı ölçüde o millet daha ileriye gidebilecektir. İşte yakın çevremizde mesela Suriye'de 61 yıllık tek parti iktidarı vardı. Kendi halkına acayip zulmetti. Bugünlerde ancak devrildi. Daha evvel Irak'ta bir müstebit vardı. Saddam. Neticede devrildi. İslam ülkelerinin bir kısmında yine hala şu an krallık sistemi devam ediyor. Bu ileride meşverete onlarda da dönebilir. Ve bu şekilde halkın önü açılmış olur ve beraberce daha ileriye gidebilirler. Asya kıtasının ve istikbalinin keşşafı ve miftahı şuradır. Yani bizi ileriye götürecek, taşıyacak olan, önümüzdeki engelleri açacak olan anahtar şuradır. Yani nasıl fertler birbiriyle meşveret eder, taifeler, kıtalar dahi o şurayı yapmaları lazımdır ki 300-400 milyon, tabii şimdi 2 milyar İslam'ın ayaklarına konulmuş çeşit çeşit istibdatların kayıtları, zincirleri açacak, dağıtacak meşveret-i şer'iye ile şehamet ve şefkat-i imaniyeden tevellüt eden hürriyeti şer'iyedir. Yani bizim önümüzü açacak, milletler yarışında bizi galip kılacak, öne çıkaracak meşvereti esas almak. İstibdat ayağımıza vurulmuş bir zincir gibi. Ayağı zincirli bir insan ne kadar gidebilir ki? Zincirin izin verdiği kadar bağlandığı mesafe 2 metrelikse 2 metrelik bir alanda dolanır. Ama o zinciri parçaladığında gidebildiği kadar gidecektir. Yani bizim de gerek idrakimize vurulan zincirler, gerek hürriyetimize vurulan zincirler az değildi. Yani Türkiye bile o kadar demokrasi tecrübesiyle beraber başörtü meselesini daha 2010'lu yıllarda halledebildi. Halbuki buna takılmamak lazımdı. Ya bu milletin inancıyla ne diye uğraşılır ki? Bunun makul bir sebebi asla olamaz. Ama kelli felli devlet adamları işlerini güçlerini bıraktılar. Yani sanki onlar aya giderken başörtüsü onların ayağına takılmış gibi başörtüsüyle uğraştılar. Hürriyet ardından serbest bırakıldı ve millet şu an rahat etti. Bu manada gerçekten İslam dünyasının kayıtlardan kurtulmaya şiddetle ihtiyacı var. İstibdat derken istibdadın çok çeşitleri var. Askeri istibdat, siyasi istibdat, hatta ilmi istibdat. İlmi istibdat ideolojiler. Diyelim devletin resmi bir ideolojisi varsa, herkese bunu bazıları dayatacak olsa, bu ilmi bir istibdat olur. Mesela tarihte Abbasilerin 200 yılında Mutezile'nin görüşü resmi ideoloji olarak millete dayatılmış ve herkes o görüşü kabul etmek zorunda gibi baskı uygulamışlar. Neyse daha sonra bundan kurtulma gerçekleşmiş. Bu din adına bir istibdat. İstibdadı dini. Demek din adına bile istibdat olabiliyor. Öte yandan bu eserleri diyelim okuyanların bir kısmında istibdadı nuri tabir edilen, nurdan gelen bir istibdat. Yani nurdan zulmet gelmez ama eğer kişi hürriyet manasını, meşveret manasını iyi hazmetmemişse bu budur deyip kestirip atabiliyor. Bazılarında böyle bir damar var ve böyleleri yani her ne kadar Hutbe-i Şamiye'den meşveret dersini okumuş da olsa uygulamada bunu gösteremeyebiliyor. Yani istibdat şu anda da tümüyle bitmiş bir olay değildir. Ülkemiz dahil hemen hemen bütün İslam ülkelerinin ciddi problemlerinden bir tanesidir. Hürriyet-i şer'iye adab-ı şer'iye ile süslenip garp medeniyeti sefihanesindeki seyyiatını atmaktır. Yani batı medeniyetinde oyun eğlence çok fazla. İçki, kumar, medeniyet fantaziyeleri, dans vesaire. Onlar da ileri boyutlarda var. Ve bizim bunlardan kurtulmamız lazım. Yani onların sefih adetlerini, örflerini almayacağız. Ama teknolojilerini alacağız. İmandan gelen hürriyet-i şer'iye iki esası emreder. Elle yüzellil ve la yetezellel. Yani iman bunu iktiza ediyor ki tahakküm ve istibdat ile başkasını tezlil etmemek, zillete düşürmemek ve zalimlere tezellül etmemek. Altta manasını açıklamalı vermiş. Yani gerçek hürriyet, dinin öngördüğü hürriyet, eğer sen güçlüysen, kuvvetliysen başkasını zillete düşürmeyeceksin. Öte yandan güçlü görülenlerin karşısında da zillete düşmeyeceksin. Ezmemek ve ezilmemek. Böyle ifade edebiliriz. Men kâne abdellillâh, lâ yekûn abdellil ibad. Yani Allah'a hakiki abd olan başkalara abd olamaz. İyyâke nâbudu derken Allah'ım yalnızca sana abd oluruz. Yalnızca sana ibadet ederiz. Bu hürriyetin zirvesi. Allah'a abd olan kula kul olmaktan kurtulur. Eski Türk filmlerinde, ağalıkla ilgili filmlerde ağanın istibdadı bayağı anlatılıyordu. Ve köylüde şahsiyet diye bir şey kalmıyor. Ağa bunların her şeyine müdahil oluyor. Evlenmesine, boşanmasına, malına, mülküne, her şeyine. Ve milleti o derece bir nevi sürü haline getiriyorlar ki milletin boynu bükük, ağam bilir. Ve her şeyde ağanın dediği olur gibi böyle bir şey. Ağa iyi bir insansa tamam ağalık faydalı da olabilir ama istibdada da müsait genelde. Böyle olunca ağaların çoğu zulmetmiş. Ağalığı daha geniş çapta işte iktidar partisi ağalık yapmak isterse onlara da uygulamak mümkün. Veya diyelim ki herhangi bir müessesede üst makamda olan, idari makamda olan burası benden sorulur. Burada benim dediğim yapılır diyor. Kimseyle meşveret etmiyor. Ve kendi fermanlarını kanun emri gibi uygulatmaya çalışıyorsa o da oranın problemli bir ağası demektir. لَا يَجَلْ بَعْدُكُمْ بَعْدًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Birbirinizi Allah'tan başka kendinize Rab yapmayınız. Yani bu ayetten iktibas gibi birebir değil ama bazımız bazımızı Allah'ı bırakıp da Rab edinmesin. Kur'an-ı Kerim Yahudi ve Hristiyanların din adamlarını anlatırken اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُحْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Yahudi ve Hristiyanlar kendi din adamlarını, ahbar ve ruhbanlarını Allah'ın dununda, Allah'ın yanında Rabler edindiler. Böyle buyuruyor. Kur'an'da böyle geçiyor. Ve daha evvelinde Hristiyan olan sahabelerden birisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. Ya Resulallah diyor. Ben diyor evvelinde Hristiyandım ama Hristiyan din adamlarında Rab olarak görmüyordum. Bu ayeti nasıl anlamamız gerekir diyor. Peygamberimiz ona şöyle cevap veriyor. Peki diyor, din adamları bir şeyi helal kılsalar helal, haram kılsalar haram kabul ediyor muydunuz? O da evet diyor, öyle yapıyorduk. Onlar bir şeye helal demişse helal, haram demişse haram kabul ediyorduk. Peygamberimiz buyuruyor ki işte bu da onları Allah'ın dinunda Rab edinmek demektir. Yani lider durumda olanlar, önder durumda olanlar, kitaba uymayan bir takım emirler, yasaklar, direktifler meydana getiriyor ve kendi gruplarını ona göre şekillendirmeye çalışıyorsa bu kendini Rab yerine koymak demektir. Firavun'un da yaptığı budur. Bazılarının din görünümü altında yapmış olduğu da budur. Yani Allah'ı tanımayan her şeye, herkese nispetine göre bir rububiyet tevehhüm eder, başına musallat eder. Ne'am el-hürriyetü şer'iyye atiyyetür rahman. Evet, hürriyeti şer'iyye, yani şeriata uygun hürriyet, Cenab-ı Hakk'ın Rahman Rahim tecellisiyle bir ihsanıdır ve imanın bir hassasıdır. Yani hürriyet, Allah'ın bize bahşettiği, Rahman ismiyle bahşettiği en büyük nimetlerden birisidir. Hür olmadığımızda adeta insan da değiliz. Bediüzzaman bir yönüyle bir hürriyet kahramanıdır. Mesela diyor ki, ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam. Bu çok önemli bir tespit ve insan hür olmadığında ne izzeti kalır, ne haysiyeti kalır, ne onuru kalır. İnsan onuruna yaraşır bir hayat ancak ve ancak hürriyet ortamında gerçekleşir. Dolayısıyla belki ileride münazarat derslerini yaptığımızda daha ayrıntılı ele alacağız. Orada hürriyete ayrı bir fasıl geçilmiş. Onları daha ayrıntılı olarak inşallah göreceğiz. Gerçekten bu hürriyet manasına günümüzün şiddetle ihtiyacı var. Fel yahya sıdk ve la aşel yes fel tedum el muhabbe ve takva ve şura vel melam ala men ittebal heva ve selam ala men ittebal huda. Bunların manası altta veriliyor. Yaşasın sıdk, ölsün yeis. Muhabbet devam etsin, şura kuvvet bulsun. Bütün levh ve itap ve nefret, heva ve hevese tabi olanları olsun. Selam, selamet, hüdaya tabi olanlar üstüne olsun. Amin. Eğer denilse, burada bir soru cevap da var. Onu da nazara verip bitireceğiz. Neden şuraya bu kadar ehemmiyet veriyorsun? Ve şarkın, yani doğunun, İslam dünyasının, hususan Asya'nın, hususan İslamiyet'in hayatı, terakkisi nasıl o şura ile olabilir? El cevap. Nur'un 21. Lema-i İhlas'ında izah edildiği gibi. Yani bir referans veriyor, atıfta bulunuyor. Bediüzzaman İhlas Risalesi adıyla 20 ve 21. lemaları yazmış. 21. de izah edildiği gibi. Haklı şura, ihlas ve tesanüdü netice verir. Haklı şura, yani biz herhangi bir konuyu başkalarıyla meşveret edersek samimiyetimiz ortaya çıkar ve bir dayanışma. Yani sen başkalarıyla bunu meşveret ettiğinde onlara önem verdiğini göstermiş oluyorsun. Bu da bir dayanışmayı netice verdiğinden 3 elif 111 olduğu gibi. Yani 3 tane 1 alt alta olduğunda 3 kıymeti var. Yan yana olduğunda 111 kıymeti var. İhlas ve tesanüdü hakiki ile, ihlasla, hakiki bir dayanışmayla 3 adam 100 adam kadar millete fayda verebilir. Yani gerçekten bir sinerji meydana gelir böyle bir durumda. Tek başına kalsa az bir şey yapabilecek ama 3 kişi kafa kafaya vermiş, nasıl yapalım diye ortak akılla düşünüyorlar. Bunlar 100 adam kadar faydalı olabilirler ve etkili olabilirler. Ve 10 adamın hakiki ihlas ve tesanüt ve meşveretin sırrı ile 1000 adam kadar iş gördüklerini çok vukuat-ı tarihiye bize haber veriyor. Yani iş yapanlar kuru kalabalıklar değildir. Bir araya gelmiş, mütesanit, samimi, ortak akılla hareket edebilen kimselerdir. Ve bu noktadan mesela Bediüzzaman'ın İşaret-ül İcaz'da geçiyor. Kem min galilin ketir ve kem min ketirin galil diyor Arapçasında. Nice az var ki çoktur, nice çok var ki azdır. Ve ayette de sayıca az olan nice topluluk Allah'ın izniyle sayıca çok olanlara galip gelmiştir. Allah-u Teala buyuruyor. Madem beşerin ihtiyacatı hadsiz ve düşmanları nihayetsiz ve kuvveti ve sermayesi pek cüz'i, hususan dinsizlikle canavarlaşmış tahribatçı, muzır insanların çoğalmasıyla elbette ve elbette o hadsiz düşmanlara ve o nihayetsiz hacetlere karşı imandan gelen noktayı istinat ve noktayı istimdat ile beraber hayat-ı şahsiyesi ve insaniyesi dayandığı gibi hayat-ı içtimaiyesi de yine imanın hakaikından gelen şura-i şer'i ile yaşayabilir. Yani iman bize bir güç veriyor. Bu noktayı istinat, Allah'a dayanıyoruz. Ahirete iman bize bir medet veriyor. İhtiyaçlarımızın tamam bu dünyada karşılanmıyor. Taleplerimiz bu dünyada verilmiyor ama diğer alemde verilecek. Bu da bize bir kuvvet veriyor. Şahsi ve toplum hayatında şura onu ayakta tutacak. Dünyevi saadetimiz de meşverete dayalı. Ya meşveret yapmadığımızda, mesela karı koca arasında meşveret. Diyelim ki erkek baskın karakter, hiç danışmadan, hanım şöyle yapalım mı demeden istediği gibi icraatta bulunuyor. Bu evde sıkıntı meydana getirir. Halbuki hanım nasıl yapalım dese, eve diyelim bir mobilya alacaklar. Tek taraflı böyle eve mobilya getirdiğinde hanımı çok da memnun olmayabilir. Ama nasıl yapalım diye konuşsalar, beraber gitseler, beraber alsalar mutluluğu daha kolay yakalayacaklar. Burada böyle olduğu gibi diyelim bir okulda okulun müdürü öğretmenlerle zaman zaman toplantı yapar zaten. Yaptığında fikirleriniz var mı? Bu okulu daha iyi nasıl yönetebiliriz? Neler yapabiliriz dese daha başarılı olur. Yoksa tek taraflı biz şu kararları aldık, şunları uygulamanızı istiyoruz. Öğretmenler o kadar buna sıcak bakmayabilir. Ve devlet çapında da, yani devleti idare edenler, bu işin ehli olanları davet etmeli, onlarla görüşmeli. Nasıl yapalım, neler tavsiye edersiniz diyebilmeli. Hatta bunu profesyonel yapanlar var. Akredite kurumları var. Onlar sizin müessesenize, sizin talebeniz üzere geliyor. Sizden paralarını da alıyorlar. Ve sizin müessesenizin artı ve eksilerini söylüyorlar. Ve bu sizi daha ileriye doğru götürmüş oluyor. Yani demek ki şuraya devletin her müessesesinde ve bir nevi küçük bir devlet hükmünde olan aile ortamında da şuraya ihtiyaç var. Ve o zaman şura bize dünyevi bir saadeti yaşatacak. O düşmanları durdurur, o hacetlerin teminine yol açar. Böylece Bediüzzaman'ın Hutbe-i Şamiye'de nazara verdiği 6 hastalık ve bu 6 hastalığın tedavilerini ana hatlarıyla görmüş olduk. Ve şunu da fark ettik ki aslında bu hastalıklar günümüzde bitmiş hastalıklar değil, değişik oranlarda o hastalıklar yine var. Bize düşen hastalıkları iyi bir şekilde teşhis etmek, ardından da tedavisi için reçeteleri birebir uygulamak. Bunu uyguladığımızda Allah'ın izniyle gerek fert olarak, gerek toplum olarak, gerekse İslam ümmeti olarak ileriye çok daha emin adımlarla gidebileceğiz. İslam dünyası böyle bir şeye elbette layıktır. İnşallah onu yakın zamanda göreceğiz.